Ayrım 3.
Tırnaklarınızı temizleyerek mikrop taşıyabilecek pisliklerden kurtulabilirsiniz. Kesikler ve sıyrıklar temizlenmeli ve üstleri kapatılmalıdır. Tuvaletten çıkarken ve yemek yemeden önce ellerinizi yıkamak pek çok mikrobun bulaşmasını önler. Dikkatli olmak. Size zarar verebilecek şeyler konusunda dikkatli olursanız pek çok kaza ve yaralanmaya engel olabilirsiniz. Büyüklere ait araç gereçleri kullanmadan önce mutlaka izin alın. Karşıdan karşıya geçerken taşıtlara dikkat edin. Bisiklete binerken kask takın. Arabada her zaman emniyet kemeri takın. Bir kaza anında kemer sizi korur. Tanımadığınız insanlarla bir yere gitmeyin ve onlardan herhangi bir şey almayın. Spor yapmak. Spor yapmak da sağlığınız için iyidir. Vücudunuzun düzenli çalışmasını sağlar ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Yüzmek, astımı olan insanlar için yararlıdır. Çünkü soluk alıp vermelerinin iyileşmesine yardım eder. Sevildiğini hissetmek. Üzgün veya kaygılı olduğunuzda iyi tanıdığınız ve güvendiğiniz biriyle konuşmak yararlı olabilir. Arkadaşlarınız ve aileniz çoğunlukla kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Arkadaşlarla birlikte olmak ve sevildiğini hissetmek herkesin sağlığı için yararlıdır. Sağlık testi. Kitabın bu bölümünde öğrendiklerinizi anımsamanız için size küçük bir test hazırladık. Takıldığınız sorularda ilgili sayfalara bakabilirsiniz. Yanıtlarınızı işaretleyin ve test bitince de sayfanın sonundaki yanıtlarla karşılaştırın. 1. Sağlıklıyken vücudumuzun sıcaklığı kaç derece olmalıdır? A. Yaklaşık 35 derece. B. Yaklaşık 36 derece. C. Yaklaşık 37 derece. 2. Aşağıdakilerden hangisinin görevi vücudunuzdaki mikropları öldürmektir? A. Al yuvarlar. B. Ak yuvarlar. C. Kan pulcukları. 3. Aşağıdakilerden biri kesikler iyileşirken koruma sağlar. Hangisi? A. Çürük. B. Kabarcık. C. Yara kabuğu. 4. Biri dışında aşağıdakilerin hepsi mikrop çeşitleridir. Hangisi mikrop değildir? A. Bakteri. B. Plazma. C. Mantar. D. Virüs. 5. Aşağıdakilerden hangisi insanı hasta edebilir? A. Kirlilik. B. Sağlıksız yiyecekler. C. Böcekler. D. Yetersiz beslenme. 6. Aşağıdakilerden hangisi vücudunuzun bir parçası değildir? A. Bronşçuklar. B. Salgın. C. Lenf düğümü. Yanıtlar. 1C, 2B, 3C, 4B, plazma kanınızın sıvı kısmıdır. 5, hepsi. 6B, salgın hastalık aynı anda çok sayıda insanı etkileyen bir hastalıktır. Bebek nasıl olur? Bebeklerle ilgili genel bilgiler. Hepimiz bir zamanlar bebektik ve annelerimizin karnında geliştik. Bu bölümde bebeklerin dünyaya nasıl geldiği ve gelişmeye nasıl başladıkları anlatılıyor. Bebek, göl yatağı veya rahim adı verilen içi boş bir çeşit kesenin içinde gelişir. Burası bebek için ılık ve güvenli bir yerdir. Dış dünyada yaşayabilecek kadar büyük ve güçlü olana dek burada kalır. Bebek geliştikçe annesinin karnı büyür. Besin ve oksijen. Anne karnındaki bir bebek annesinin besinini ve oksijenini paylaşır. Bebeğin hayatta kalması ve gelişmesi için besine gereksinimi vardır. Ayrıca havadan oksijen alması da gerekir. Ancak bebekler rahmin içinde yemek yiyemez veya soluk alamazlar. Besini ve oksijeni annelerinin kanından alırlar. Doğum. Bebek annesinin içinde yaklaşık 9 ay kalır. Bu da yaklaşık 38 hafta demektir. Sonra doğuma hazır duruma gelir. Annesinin karnından bacaklarının arasındaki özel bir delikten geçerek çıkar. Beslenme. Başlangıçta bir bebeğin gerek duyduğu tek besin süttür. Sütü annesinin memesinden veya biberondan emer. Birkaç saatte bir beslenmesi gerekir. Ağlamak. Bir bebeğin neden ağladığını anlamak her zaman o kadar da kolay değildir. Yeni doğan bir bebek kendi başına hiçbir şey yapamaz. Bu yüzden çok fazla bakıma gereksinimi vardır. Ağlamak bir şeylere gereksinimi olduğunu başkalarına anlatmasının tek yoludur. Büyümek. Bebekler yavaş yavaş kendi başlarına bir şeyler yapmayı öğrenir. Hayvanların yavruları. Pek çok hayvan analarının karnında gelişir ve insanlar gibi doğar. Hayvan yavruları da annelerinden süt emer. Yavrusu içinde geliştikçe ineğin karnı büyür. Kedi yavruları analarının memelerinden süt emerek beslenir. Çoğu hayvan ana babasından çok erken ayrılır. Çocukların anne babalarının yardımı olmadan yaşayabilmeleri içinse yıllar gerekir. Bebeğin oluşumu. Herkes hücre adı verilen milyonlarca küçük canlı parçacıktan oluşur. Bebek bir annesinden, diğeri de babasından gelen çok özel iki hücrenin bir araya gelmesi ile gelişmeye başlar. Bu iki hücre birlikte tek bir yeni hücre oluşturur. Yeni hücre bölünerek birbirinin aynı iki hücre oluşturur. Sonra bu iki hücre bölünür ve dört hücre meydana gelir. Tam bir hücre yumağı oluşana kadar hücreler bölünmeye devam eder. Döl yatağının içi. Hücre yumağı bebeklerin geliştikleri yer olan annenin döl yatağına yerleşir. Döl yatağının yumuşak bir yastığa benzeyen duvarına yapışır ve gelişmeye devam eder. Bir ay sonra bebek yalnızca bir bezelye kadardır. Ancak bölünen hücreler bebeğin vücudunun değişik bölümlerini oluşturmaya başlamıştır. Beyin, göz, kalbi, kol, bacak, omurga. Bebeğin hayat bağı. Bebek döl yatağı duvarına özel bir kordon ile bağlanır. Bebeğin gerek duyduğu besin ve oksijen annesinin kanından bu kordona, oradan da bebeğin vücuduna aktarılır. Herkes gibi bebek de yararsız şeyleri vücudundan atmak zorundadır. Bunlar yine kordon yoluyla bebeğin kanından annenin kanına geçer. Anne tuvalete gittiğinde bu artıkları da vücudundan atar. Bebek özel bir sıvının içinde yüzer durumdadır. Bu sıvı bebeği darbelerden korur. Bebek sıvının içinde boğulmaz. Çünkü doğana dek soluk alıp vermesi gerekmez. Kordon, göbek kordonu olarak adlandırılır. Plasenta, besinin, oksijenin ve artıkların anne kanı ile bebeğin kanı arasındaki değiş tokuşunu sağlar. Döl yatağının duvarında plasenta adı verilen bir organ gelişir. Büyümek. Bebek büyümeye devam eder, hareket eder, tekme atar ve uyur. Annesinin kalp atışlarını ve dışarıdaki gürültüleri duyabilir. Hatta bazıları hıçkırır bile. Sonunda çoğu bebek döl yatağında baş aşağı bir konuma gelir. Bazı bebekler baş parmaklarını emer. Hamile olmak nasıl bir şeydir? Bir kadının içinde bebek gelişiyorsa buna hamile olmak denir. Hamile bir kadının vücudunda pek çok değişiklik olur. Sağlık kontrolleri. Anne kendisinin ve bebeğinin sağlıklı olduğundan emin olmak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırır. Kontroller bir ebe veya doktor tarafından yapılır. Hamile kadınlara yardımcı olmak üzere eğitim görmüş kişilere ebe denir. Annenin kanı ve idrarı kontrol edilir. Test sonuçları ebenin, annenin ve bebeğin sağlık durumunu anlamasına yardımcı olur. Anne tartılır. Bebek büyüdükçe annenin kilo alması gerekir. Ebe annenin karnını inceler. Böylece bebeğin büyüklüğü ve duruşu hakkında bilgi sahibi olur. Ebe özel bir steteskop, fetoskop ile annenin karnını dinler, bebeğin kalbini dinlemiş olur. Annenin sağlığı. Anne sağlığını çok dikkat etmelidir. Anne sağlıklı olursa bebek de büyük olasılıkla sağlıklı olacak demektir. Annenin sigara ve alkolü hiç içmemesi ve belirli bazı ilaçları kullanmaması gerekir. Anne kendisiyle birlikte bebeğini de besler. Bu nedenle sağlıklı yiyecekler yemek zorundadır. Hafif egzersizler bebeğe daha fazla kan pompalanmasını ve annenin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Annenin vücudu bebeğe gerek duyduğu şeyleri sağlamak için normalden daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden anne daha fazla dinlenmelidir. Anne karnı büyüdüğünde ağır şeyler taşımamalıdır. Belini incitebilir. Bebeğin fotoğrafları. Ultrasonografi aygıtı yardımıyla döl yatağındaki bebeğin hareketleri izlenebilir. Elde edilen görüntüler bir televizyon ekranına yansıtılır ve bebeğin gelişimi ekrandan görülebilir. Tekmeleme. Yaklaşık 5 ay sonra anne bebeğin hareket etmeye başladığını hisseder. Bir süre sonra da bebek tekmelemeye başlar. Elinizi annenin karnına koyarsanız bebeğin tekmelerini hissedebilirsiniz. Anne karnının hareket ettiğini görebilir ve bir çıkıntının bebeğin eli mi yoksa ayağı mı olduğunu tahmin edebilir. Annenin döl yatağı normalde küçük bir armut büyüklüğündedir. Bebek geliştikçe döl yatağı genişler ve annenin vücudundaki diğer organlar sıkışır. Bu biraz rahatsız edici olabilir. Ancak doğumdan sonra her şey normale döner. Anneler ve babalar. Anne ve babanın bebeği meydana getiren özel hücreleri eşey hücreleri olarak adlandırılır. Bu hücreler birbirlerinden farklıdır. Yumurta hücreleri. Annenin eşey hücresi, yumurta hücresi veya yumurta olarak adlandırılır. Annenin vücudunda döl yatağının yakınında çok sayıda yumurta hücresi bulunur. Yumurta hücreleri annenin iki yumurtalığında depolanır. Ayda bir kez bir yumurta hücresi yumurtalıklarından birinden yola çıkarak döl yatağına açılan tüplerden birine girer. Her ay döl yatağı duvarının iç yüzeyi kan ile dolarak kalınlaşır ve yumuşar. Bebeğin içine yerleşip gelişmesi için hazır hale gelir. Döl yatağından annenin vücudunun dışına uzanan esnek bir kanal vardır. Bu kanala döl yolu adı verilir. Bebekler annenin bacakları arasında bulunan döl yolundan geçerek dünyaya gelir. Döl yolu kaka ve çiş yapılan deliklerden tamamen ayrıdır. Döl yolu bu iki deliğin arasında idrar deliğinin hemen arkasındadır. Sperma. Babanın eşey hücresine sperma adı verilir. Sperma babanın testislerinde üretilir. Testisler babanın penisinin erkeklik organı arkasındaki torba biçimindeki bölümde yer alır. Testislerdeki sperma kanallardan geçerek penisin ucundaki delikten dışarı çıkabilir. İdrar ile sperma penisten hiçbir zaman aynı anda dışarı çıkmaz. Büyümek. Küçük kızlar ve oğlanlar anne ve baba olamaz. Vücudunuz yetişkin birinin vücudu gibi olana kadar bebek yapma organlarınız tam olarak çalışmaz. Bebek olmazsa ne olur? Bir bebek gelişmeye başlamazsa döl yatağı duvarının iç yüzeyinin kalınlaşmasına gerek olmaz. Bu yüzey ve yumurta hücresi parçalanır ve kanla birlikte annenin döl yolundan dışarı atılır. Ayda bir gerçekleşen bu olay birkaç gün sürer ve adet görme olarak adlandırılır. Anne dışarı akan kanın emilmesi için ya döl yoluna tampon yerleştirir ya da iç çamaşırına pet koyar. Bebek nasıl olur? Bir yumurta ile sperma birleştikleri zaman bir bebek gelişmeye başlar. Yumurta ve sperma annenin vücudunda birleşir. Sperma, yumurtaya, annenin döl yolundan geçerek ulaşır. Anne ve baba birbirlerine sıkıca sarılırlar. Babanın penisi sertleşir ve annenin döl yoluna rahatça yerleşir. Buna cinsel ilişkide bulunmak denir. Spermalar, penisin ucundaki delikten dışarı çıkıp yüzerek annenin döl yatağı ve tüpleri içinde ilerler. Spermalar, tüplerde bir yumurtaya rastlarsa içlerinden biri yumurta ile birleşebilir. Bir yumurta ile spermanın birleşmesine hamile kalma veya döllenme adı verilir. Böylece bir bebek gelişmeye başlar. Spermalar o kadar küçüktür ki onları ancak bir mikroskop yardımıyla görebilirsiniz. Yumurta hücreleri insan vücudundaki en büyük hücrelerdir. Buna rağmen bir mikroskop olmadan çok zor görülürler. Spermaların uzun kuyrukları vardır. Bu kuyruklar yüzerek yol almalarına yardımcı olur. Spermalardan biri yumurtanın içine girer. Ancak kuyruğunu dışarıda bırakır. Geri kalan spermalar bir süre sonra ölür. Hamile mi değil mi? Annenin karnı büyüyene kadar birkaç ay geçer. Hamile ise adet görmez. Çünkü bebeğin gelişmesi için döl yatağı duvarının iç yüzeyindeki yumuşak bölgeye ihtiyaç vardır. Hormonlar annenin sevdiği yiyecekleri sevmemesine veya bazı yiyecekleri çok istemesine yol açabilir. Ancak anne hamile olduğunu başka şekilde de anlar. Bazı hamile kadınların midesi bulanır. Buna kanlarında bulunan ve hormon adı verilen kimyasal maddeler yol açar. Memeleri büyür ve biraz ağrıyabilir. Memeler bebek doğduğunda süt üretmek için hazırlanır. Hamile olduğundan emin olmak için anneye bir idrar testi yapılır. Bu testte idrarda hamilelik hormonlarından birinin bulunup bulunmadığına bakılır. Bebek nasıl doğar? Annesinin karnında geçen 9 aydan sonra bebek doğmaya hazır duruma gelir. Sıcak ve güvenli döl yatağından ayrılmak ve döl yolundan geçerek dış dünyaya çıkmak zorundadır. Buna doğum adı verilir ve zor bir şeydir. Doğum. Döl yatağı gerçekten çok güçlü bir kastır. Doğum sırasında dışarı çıkana kadar bebeği sürekli iter. Her bir itişe kasılma adı verilir. Kasılmalar sonucu döl yatağı çıkışı açılır ve bebek döl yoluna doğru itilir. Doğum sırasında bebeğin çevresini saran su kesesi yırtılır. Su annenin döl yolundan dışarı atar. Döl yolu bebeğin geçebilmesi için genişler. Doğumdan sonra normal büyüklüğüne döner. Doğumun sonuna doğru bebeğin çıkışına yardımcı olmak için anne daha kuvvetli itmeye başlar. Bebek doğduktan hemen sonra plasenta ve boş su kesesi de döl yolundan dışarı çıkar. Doğum ne zaman başlar? Bebek doğmaya hazır olduğunda kanında özel hormonlar üretilir. Bunlar göbek kordonundan annenin vücuduna geçer ve kasılmaları başlatır. Anne kasılmaları karnında ağrı olarak hisseder. Pek çok anne bebeğini doğurmak için hastaneye gider. Bazıları ise evde doğum yapmayı tercih eder. Anneye yardımcı olmak. Bebek doğurmak heyecan verici bir şeydir. Ancak yorucu olabilir ve saatler sürebilir. Doğum sırasında bir ebe anneye yardımcı olur. Babanın da yapabileceği şeyler vardır. Baba annenin ağrıyan sırtını ovabilir veya gevşemesi ve düzenli soluk alması için ona yardımcı olabilir. Ağrıyı azaltmak için anneye bir iğne yapılabilir. Bir maske yoluyla özel bir gaz ve hava karışımını solumak da anneye yardımcı olur. Bebeğin kalp atışları. Ebe doğum sırasında iyi olduğundan emin olmak için bebeğin kalp atışlarını dinler. Hastanelerde kalp atışı bazen monitör adı verilen bir makine tarafından izlenir. Monitör annenin karnına bağlanır. Kalp atışlarını duyabilirsiniz. Kalp atışlarının düzeni kağıt üzerinde de görülebilir. Sezaryen nedir? Bazen bebek normal yolla doğamaz ve annenin karnı kesilerek dışarı çıkartılır. Bu işleme sezaryen denir. Ağrı hissetmemesi için anneye ağrı kesici iğne yapılır. Yeni doğan bebekler. Bebek doğar doğmaz herkesin yaptığı ilk şey bebeğin bacaklarının arasına bakmaktır. Kız mı oldu yoksa oğlan mı? Ebe bebeğin ağzında ve burnunda sıvı olup olmadığını kontrol eder. Artık bebek soluk almaya başlayabilir. Bebek artık kendi başına soluk alıp verebildiği ve beslenebildiği için göbek kordonuna gereksinimi kalmaz. Kordon kesilir. Bir kıskaç kanamayı durdurur. Kordonun kalan küçük parçası kurur ve birkaç gün sonra da düşer. Göbek deliğiniz önceden göbek kordonunuzun olduğu yerdir. Ebe, bebeğin iyi olup olmadığını kontrol eder ve onu tartar. Büyüdüğünden emin olmak için bebek sık sık tartılır. Hastanede yeni doğan bir bebeğin bileğine isim etiketi takılır. Böylece bebeklerin karışması önlenir. Dünyaya alışmak. Bebek 9 ay boyunca annenin döl yatağında güvenli ve rahattı. Kendini birden dışarıda bulmak büyük olasılıkla onu çok şaşırtır. Ayrıca doğum nedeniyle yorgun düşmüş de olabilir. Çok yumuşak bir biçimde davranılır ve konuşulursa bebeğin yeni çevresine alışması daha kolay olur. Başlangıçta ortamın sessiz olması ve fazla aydınlık olmaması da bebeğin çevresine alışmasına yardımcı olabilir. Anne bebeği emzirir. Anne ve baba bebeği kucaklarına alır ve onu tanımaya başlar. Bebeğin kardeşleri de onunla tanışmaya gelir. Yeni doğan bebeklere onları sıcak tutan giysiler giydirilmelidir. Çünkü vücutları çok hızlı ısı kaybeder. Yeni doğan bebeklerin bir kısmının neredeyse hiç saçı olmaz. Bazılarının ise çok saçı olur. Kimi bebeklerin vücutlarında da kıllar olur. Bu kıllar kısa süre sonra dökülür. Hastanede doğan bebekler genellikle annelerinin yatağının yanında şeffaf bir bebek karyolasında uyur. Başlangıçta çoğu bebeğin gözleri mavidir. Göz rengi zamanla değişebilir. Bebeklerin başında yumuşak bir bölüm vardır. Yavaş yavaş bu kısmın üzerine kemikler gelişir. Ancak o zamana dek darbelerden korunmalıdır. Küvöz. Bir bebek doğduğunda çok küçük ve sağlıksızsa bir süre küvözde kalması gerekir. Küvöz tamamen kapalı, sıcak ve şeffaf bir bebek karyolasıdır. Anne ve baba küvözdeki pencerelerden bebeklerine dokunabilir. Bebek özelliklerini nereden alır? Bir bebeğin nasıl gelişebileceğini belirleyen bütün bilgiler annenin yumurtası ile babanın sperm hücresinde bulunur. Kromozomlar. Bilgiler hücrelerdeki özel iplikçiklerde taşınır. Bu iplikçiklere kromozom adı verilir. Burada bilgi dediğimiz şey aslında genlerdir. Bilgiler bir bilgisayar programı gibi karmaşık şifreler halindedir. Bebeğin hücresinde 46 kromozom bulunur. Bunların 23'ü yumurtadan, 23'ü de spermadan gelir. Döllenme sırasında yumurta ve sperma birleştiğinde yeni hücre her ikisinden de kromozom alır. Bu kromozomların kopyaları bebeğin vücudundaki her hücreye aktarılır. Hem annenizden hem de babanızdan kromozom aldığınız için her ikisine de benzersiniz. Anne ve babanızdan aldığınız kromozomlardaki bilgilerin yani genlerin karışımı benzersiz olmanızı sağlar. Bazı özellikleriniz, örneğin dış görünüşünüz kromozomlarınıza bağlıdır. Diğer bazı özellikleriniz de doğduktan sonra nasıl bir yaşamınız olduğu ile ilgilidir. Büyükleriniz sizi sık sık yüzme havuzuna götürürse büyük olasılıkla iyi bir yüzücü olursunuz. Kız mı, erkek mi? Bir bebeğin kız mı yoksa erkek mi olacağı döllenme sırasında belli olur. Bu yumurtadaki ve spermadaki birer kromozoma bağlıdır. Bunlar eşey kromozomlarıdır. Bütün yumurta hücrelerindeki eşey kromozomları X olarak adlandırılır. Spermaların yarısında bir X eşey kromozomu, diğer yarısında ise Y olarak adlandırılan bir başka eşey kromozomu bulunur. X kromozomu olan bir sperma bir yumurta ile birleşirse bebek kız olur. Kızların iki tane X eşey kromozomu vardır. Y kromozomu olan bir sperma yumurta ile birleşirse bebek erkek olur. Erkekler bir X ve bir Y eşey kromozomuna sahiptir. İkizler. İkizler annelerinin döl yatağında birlikte gelişir ve aynı zamanda ard arda doğarlar. Az sayıda ikiz tek yumurta ikizi, yani birbirinin tıpatıp aynıdır. İkizlerin çoğu çift yumurta ikizidir, yani birbirlerine tıpatıp benzemezler. Döllenme sırasında meydana gelen hücre bazen ikiye bölünür ve her biri yarım ayrı bir bebek olarak gelişir. Bu ikizler birbirine tıpatıp benzer çünkü aynı yumurta ve spermadan gelirler. Tek yumurta ikizlerinin cinsiyeti her zaman aynıdır. Bazen de iki ayrı sperma aynı anda iki ayrı yumurta ile birleşir ve iki bebek meydana gelir. Bu ikizler birbirlerine tıpatıp benzemez çünkü farklı yumurta ve spermalardan gelirler. Çift yumurta ikizlerinin cinsiyeti aynı da olabilir, farklı da. Bebeklerin gereksinimleri. Bebekler kendi başlarına hiçbir şey yapamaz. Beslenmeleri sıcak, rahat ve temiz tutulmaları gerekir. Sevgiye ve ilgiye çok gereksinimleri vardır ve çevrelerine ilgilerini çekecek bir şeyler olmalıdır. Bir anne bebeğini emziriyorsa iyi beslenmeli, bol su içmeli ve çok dinlenmelidir. Anne sütü, annenin kanındaki yararlı şeylerden üretilir ve bir bebek için en iyi besindir. Sütün içinde antikor adı verilen kimyasal maddeler bulunur. Bunlar bebeğin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Emzirme. Anne bir bebek doğurduğunda memelerinde süt üretilmeye başlar. Bebek memeden süt emdikçe yeni süt üretilir. Süt annenin memelerindeki özel hücrelerde yapılır. Süt kanallardan geçer, meme uçlarında çok küçük delikler bulunur. Bebek emdiğinde süt dışarı çıkar. Biberonla besleme. Bebekler emzirilmezse beslenmeleri için özel süt tozları kullanılır. Bunlar genellikle inek sütünden üretilir. Ancak anne sütüne benzemesi için daha sonra işlemden geçirilir. Bebekler mikroplarla yetişkin insanlar gibi savaşamaz. Bu yüzden biberonlarının çok temiz olması gerekir. Bu biberonları sterilize ederek, yani mikropları yok ederek sağlanır. Özel süt tozu su ile karıştırılarak biberona konur. Normal inek sütü bebeklere çok ağır gelir. Biberonlar yıkanmalı, sonra da içinde mikropları yok eden özel kimyasal maddelerin bulunduğu suda bekletilmelidir. Kucakta tutma. Yeni doğmuş bir bebeğin boynu, başını yukarıda tutacak kadar güçlü değildir. Başının daima altından bir şeyle desteklenmesi gerekir. Yastık, kolunuzun ağrımasına engel olur. Bebeklerin kendilerini güvende hissetmeleri ve mutlu olmaları için çok sık kucağa alınmaları gerekir. Ancak bu dikkatli ve yumuşak bir biçimde yapılmalıdır. Çocuk bezleri. Yeni doğan bir bebeğin günde 8 defa altının değiştirilmesi gerekebilir. Islak ve kirli bir çocuk bezi değiştirilmezse bebek büyük olasılıkla pişik olur. Bebekler kakalarını ya da çişlerini yapacaklarını önceden söyleyemezler. Ancak biraz büyüyünce söylemeyi öğrenirler. Uyku. Bebekler başlangıçta gece ile gündüzü ayırt edemezler. Geceleri uyumayı öğrenmeleri uzun zaman alabilir. Yeni doğan bebeklerin bazıları günde neredeyse 18 saat uyur. Yine de birkaç saatte bir beslenmek için uyanırlar. Tabii bu geceleri de olabilir. Bazı bebeklerin neden diğerlerinden daha fazla uyuduğu bilinmiyor. Ailede yeni bir bebek. Bu heyecanlı ve eğlenceli bir şeydir. Ancak aynı zamanda zordur da. Ayrıca ailede yepyeni birinin varlığına alışmak zaman alabilir. Yeni bir bebek, anne ve babasının o kadar çok zamanını alır ki, daha büyük kardeşler başlangıçta biraz kıskançlık bile duyabilir. Annenin vücudu. Bebek doğurduktan sonra annenin vücudunun normal hale gelmesi birkaç hafta sürebilir ve annenin dinlenmesi gerekir. Geceleri bebeğe bakmaya kalktıkları için anne de baba da yorgun düşer. Yardım. Başlangıçta evde anne babaya yardımcı olacak birilerinin olması yararlıdır. Bebek biraz büyüdükten sonra siz de, örneğin onu biberonla beslemede anne babanıza yardımcı olabilirsiniz. Bebek için gereken şeyleri annenize getirebilir ve daha sonra yerlerini kaldırabilirsiniz. Ağlamak. Bir bebeğin ağlamasını önemsememek zordur. Bebekler ağlayarak çevredekilerin kendileriyle ilgilenmesini sağlar. Bebeklerin ağlamasının çeşitli nedenleri vardır. Bazı bebeklerin neden daha fazla ağladığı bilinmiyor. Bebeğin karnı mı aç, yoksa rahatsız mı, bir yeri mi ağrıyor? Çok mu terledi, yoksa çok mu üşüdü? Sıkıldı mı, yoruldu mu, yalnız mı kaldı, yoksa korktu mu? Bebekler bekleyemez. Başka insanların duygularını dikkate almayı öğrenmemişlerdir ve örneğin yiyecek için uzun bir süre beklemek zorunda kalırlarsa hasta bile olabilirler. Büyük kardeşler bazen kendilerini unutulmuş hissedebilir. Bir bebekle oynamak. Yeni doğan bir bebek bir süre sizinle oynayamaz. Ama kısa bir süre sonra onun yanında oynarken sizi izlemek hoşuna gitmeye başlayabilir. Onunla oynarken korkutmamak için ani hareketler yapmamaya ve yumuşak bir sesle konuşmaya çalışın. Yaptığınız şeylere tepki göstermesi için ona bol zaman verin ve bebeklerin dikkatlerini uzun süre aynı şey üzerinde toplayamadıklarını unutmayın. Hoşuna gitmeyen bir şeyi kesinlikle yapmayın. Bebekler burunlarından yaklaşık 25 santim ilerisini net bir biçimde göremezler. Bebekler nesneleri ağızlarına sokarak tanımaya çalışır. Bu yüzden bebeklerin neleri ağızlarına almamaları gerektiğini büyüklerinize sorun. İlk birkaç hafta bebek sadece yeni çevresine alışmakla meşguldür. Ancak kısa süre sonra bakmak ve dinlemek için yeni şeylere gereksinim duyar. Bebekler bir şeyleri tutmayı ilk öğrendiklerinde incelemek için kendilerine bir sürü şey verilmesini isterler. Ama bunları çok kolay düşürür ve tekrar nasıl alacaklarını bilemezler. Bir bebek oturmaya başladığında oyuncaklarla daha kolay oynar. Emeklemeye başladığında ona yuvarlanan şeyler verebilirsiniz. Başka canlıların yavruları. Başka canlıların yavruları da tıpkı insanlar gibi bir ana ve baba tarafından dünyaya getirilirler. Doğada ana ve babanın eşe hücreleri birleşecek biçimde bir araya gelmesini çiftleşme denir. Hücrelerin birleşmesine ise döllenme adı verilir. Hayvanlar. Hayvanlar insanlarınkine benzer bir biçimde çoğalır. Çiftleşme sırasında sperma ananın vücudunun içinde yumurtalara doğru yüzer. Spermalar yumurtaları döllerse ananın döl yatağında bebekler gelişmeye başlar. Yavrular ananın döl yolundan geçerek doğar ve sütle beslenirler. Çoğu hayvan bir defada birden fazla yavru doğurur. Köpek yavruları analarının döl yatağında 9 hafta kalır. Kuşlar. Yavru kuşlar analarının vücudunun içinde değil dışarıda gelişir. Çiftleşmeden sonra ana kuş döllenmiş yumurtalarını yumurtlar. Ana babalar yumurtaların üzerine oturup onları sıcak tuttuğunda yumurtaların içinde yavrular gelişir. Civciv besinini yumurta sarısından alır. Yumurta kabuğundan içeri hava geçer, böylece civciv soluk alıp verebilir. Civciv gelişmesini tamamladığında yumurta kabuğunu gagasıyla kırarak dışarı çıkar. Yediğimiz yumurtalar döllenmemiş yumurtalardır. Yani bu yumurtaların içinde civciv gelişmemiştir. Böcekler. Böcekler çiftleşme ve döllenme gerçekleştikten sonra yumurtlar. Yavru böceklerin çoğu başlangıçta ana babalarına pek benzemez. Gelişmelerini tamamlayana kadar büyük bir değişimden geçerler. Tırtıl bir kelebek yumurtasından çıkar. Tırtıl bir pupaya krizalit dönüşür. Pupa bir kelebek olur. Balık. Ana yumurtalarını döllenmeden önce yumurtlar. Baba daha sonra gelir ve spermalarını yumurtaların üzerine bırakır ve bebekler gelişmeye başlar. Yavruların bakımı. Memeliler ve kuşlar yavrularına kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelene kadar bakar. Yavru böcekler ve balıklar yumurtadan çıktıktan sonra başlarının çaresine bakmak zorundadır. Hayvanların çoğu yavrularını ağızlarına veya sırtlarına alarak tehlikelerden uzaklaştırır. Ana baba kuşlar parlak renkli boğazlarını görünce yavrularını beslemeye başlar. Yavrular üşümemek için ana babalarına sokulur. Çoğu hayvan yavrusunu yalayarak hem temizler hem de sevgisini gösterir. İnsanlar neden farklıdır? Birey nedir? Neden kendiniz olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Diğer insanlara neden bu kadar çok benziyorsunuz ve aynı zamanda onlardan neden bu kadar farklısınız? İnsanların oldukları gibi olmalarının iki temel nedeni var. Birincisi anne babalarına çekmeleri, diğeri ise yaşadıkları hayatın ve çevrenin etkisi. Dünyada milyonlarca değişik canlı türü var. Başka bir canlı, örneğin bir kedi ya da bir papatya değil de insan olmanızın nedeni içinizdeki gen adı verilen binlerce küçük şeydir. İnsanların genleri hayvan ve bitki genlerinden farklıdır. Genler, vücudunuzun nasıl çalışacağını belirleyen bilgilerdir. Herkes genlerini annesinin içinde gelişmeye başladığı anda anne ve babasından alır. Genler, herkeste farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Bir insanın diğerine benzememesinin nedenlerinden biri de budur. Genlerinizi anne babanızdan aldınız. Bazı özellikleriniz, örneğin dış görünüşünüz, genlerinizle yakından bağlantılıdır. Anne babanız da genlerini kendi anne babalarından aldı. İnsanlar genleri nedeniyle birbirlerinden farklı görünür. Büyük bir aile. Dünyadaki herkes aslında bilim adamlarının insan veya insanoğlu adını verdiği aynı büyük ailenin üyeleridir. Herkesin vücudu ve beyni temelde aynıdır. Yaşadığınız yer. Bütün özelliklerinizi genleriniz belirlemez. Olduğunuz gibi olmanızın bir nedeni de yaşadığınız yer, yani bulunduğunuz ortamdır. Bulunduğunuz ortama çevrede denir. Çevreniz yaşama biçiminizi etkiler. Batı Afrika'daki bir yaşamı anlatalım. Kadınlar yam adı verilen sebzeleri döverek bir çeşit lapa haline getiriyor. Küçük çocuklar annelerinden ayrılmaz. Kadınlar çömlek taşır. Sazdan yapılma saçak duvarları yağmurdan korur. Güneşte kurutulmuş çamur kalıplarından yapılan evlerin içleri serindir. İklim sıcaktır. Pamuktan yapılmış uzun ve bol giysiler insanları serin tutar. İnsanlar nereden geldi? Başlangıçta dünyada insanlar yoktu. İnsandan çok daha önce bitkiler ve hayvanlar vardı. Öyleyse insanlar nereden geldi? Çoğu bilim adamı canlıların çok uzun bir süre boyunca yavaş yavaş değiştiğini, başka bir deyişle evrim geçirdiğini düşünüyor. İnsanların insansı maymun benzeri yaratıklardan geldiğini kabul ediyorlar. Deniz anası yüz milyonlarca yıldır dünya üzerinde, insanlar ise yalnızca yaklaşık 2 milyon yıldır. Yaklaşık 10 milyon yıl önce küçük insansı maymunları andıran yaratıklar yaşamıştı. Afrika'dan bütün dünyaya. Bilim adamları ilk insanın Afrika'da ortaya çıktığını düşünüyor. İlk insanların Afrika'dan haritada gösterilen yönlerde yavaş yavaş bütün dünyaya yayıldığını belirtiyorlar. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya, Asya'dan Kuzey Amerika'ya, oradan da Güney Amerika'ya. İlk insanlar. 2 milyon yıl önce yaşayan ilk insanlar ayakları üzerinde yürüyebiliyor ve elleriyle alet kullanabiliyorlardı. Hayvanları avlıyor ve yabani bitkileri topluyorlardı. Şempanzeler. Günümüzde insanlara en çok benzeyen hayvan şempanzedir. Her 10 insan geninden 9'u şempanze genleriyle neredeyse aynıdır. Temel farklılık insanların daha zeki olmalarıdır. Küçük çocuklarla küçük şempanzeler birbirine çok benzer. En eski atalarınız. Vücutları ve beyinleri sizinkilere benzeyen ilk insanlar bundan yaklaşık 100 bin yıl önce ortaya çıktı. Çeşitli silahlar ve aletler yapabiliyor ve büyük olasılıkla konuşabiliyorlardı. Soğuk bir bölgedeki yaşam. İnsanlar mızraklarla avlanıyordu, mağaralarda ve hayvan postlarından yapılan barınaklarda yaşıyorlardı. Isınmak, yemek pişirmek ve vahşi hayvanları uzak tutmak için ateş yakıyorlardı. Hayvan postlarından giysi yapıyorlardı. Anne babaya çekmek. Anne ve babanızdan aldığınız genler, vücudunuzun yaşama, çalışma ve gelişme biçimini düzenler. Genlerinize bağlı özellikleriniz. Saçınızın koyu veya açık renk, kıvırcık veya düz olması, sesiniz, göz renginiz, yüzünüz, teninizin rengi. Bazı insanların dişleri sahip oldukları genler nedeniyle diğerlerine oranla daha kolay çürüyebilir. Çok fazla tatlı yiyecekler yemez ve dişlerini iyi temizlerlerse dişleri sağlıklı kalabilir. Yaşama biçiminiz genlerinizi değiştiremez. Bununla birlikte vücudunuzdaki bazı genlerin olumsuz etkilerini azaltabilir. Genleriniz nerede? Vücudunuz hücre adı verilen milyonlarca küçük canlı parçadan oluşmuştur. Genleriniz hücrelerinizde kromozom adı verilen iplikçiklerde taşınır. Hücrelerinizde 46 kromozom bulunur. Bunların 23'ü annenizden, 23'ü de babanızdan gelir. Kromozomlar, bükülmüş bir ip merdivene benzeyen bir kimyasal maddeden, DNA'dan yapılmıştır. Her kromozomda yüzlerce gen vardır. Yaklaşık 250 merdiven basamağı bir geni oluşturur. Basamakların sırası her insanda farklıdır. İnsanları benzersiz yapan da budur. Genlerin etkisi. Saçınızın rengini, iki saç rengi geninizin karışımı belirler. Koyu renk saç geni baskın yani güçlüdür. Diğer saç rengi genlerini engeller. Açık renk saç geni de kızıl saç genini engeller. Çoğu özelliğiniz genleriniz tarafından belirlenir. Örneğin saç ve göz rengi büyük ölçüde anne ve babadan gelen birer gene bağlıdır. Anlatacağımız örnek, genlerin nasıl etkili olduğu konusunda size bir fikir verebilir. Jessica'nın annesi koyu ve kızıl saç genlerine sahip. Koyu renk saç geni, kızıl saç genini engellemiş. Jessica'nın babası açık ve kızıl saç genlerine sahip. Açık renk saç geni, kızıl saç genini engellemiş. Jessica, rastlantı sonucu hem annesinden hem de babasından kızıl saç genlerini almış. Anne babanızın hangi genlerini alacağınız tamamen rastlantısal bir şeydir. Kardeşlerin her zaman birbirlerine benzememesinin nedeni de budur. Yalnızca tek yumurta ikizleri tamamen aynı genlere sahiptir. Genler mi, çevre mi? Genler ile ilgili hala bilinmeyen pek çok şey var. Bazı özelliklerinizin temelde genlerinize mi, yaşadığınız çevreye mi, yoksa her ikisine birden mi bağlı olduğu bilinmiyor. Simon ayakları dışa dönük yürüyor. Bunun nedeni genleri mi yoksa babasını mı taklit ediyor kimse bilmiyor. İnsanlar ve iklim. Canlılar çevrelerine uyum sağlamak için evrim geçirir, yani değişir. Çevreye uyum sağlayamayan canlılar ölür. Uyum sağlayan canlılar hayatta kalır ve genlerini yavrularına geçirir. Yavaş yavaş uyum sağlamış canlıların sayısı artar. Buz çağında yaşayan tüylü mamutlar hava sıcaklığının artmasına uyum sağlayamadılar ve soyları tükendi. El becerileri ve beyinleri gelişen insanlar çevrelerine uyum sağladılar.